Eğer kişi niyetlerinin ıslahını tamamlarsa, taştan kalbi yaradana benzemek üzere ıslah edebilecek özel bir ışık yukarıdan gelir. Bunun nasıl olduğunu hayal etmek imkansızdır. Yukarıdan öylesine güçlü bir ışık gelir ki o arzu bile onun adına niyetini edinir. Böylece kişinin tüm nitelikleri ve yaradana benzemesinin tüm olasılıkları gerçekleşir. Kişi yaradana eşit hale gelir. Fakat kişi bundan ne kazanır? Başlangıçta kişi ilk yaratıldığında yaradanın ışığıyla doldurulmuştu fakat yaradanın niteliklerini algılamıyordu. Kişi yaradanın verme arzusunun sonucu olarak yaratılmış ve haz almıştı. Şimdi kişi o duruma dönmüştür. Yani yaradanın vermek istediği her şeyi alır. Bu yaradanın istediği için böyledir. Kişinin kendisi bunu istemez. Yani bu manevi duruş da yaradan sayesinde edinilmiştir. Bunun yanı sıra yaradanın niteliklerini aldığı ve ona benzer hale geldiği için kişi yaratılışın manevi seviyesinin üzerine yani içine doğmuş olduğu ilk seviyeye yükselir ve daha yüksek bir seviyeyi yani yaradanın seviyesini edinir. İşte bu yüzden kişi ebedi hayatı, mutlak edinimi ve mükemmelliği yani kendi doğasının sınırları içinde kaldığı sürece edinemediği her şeyi edinebilir. Yaradanın niteliklerini alacaktır ama ona benzer hale gelmeyecektir. Yaradan kişiye kendi niteliklerini sunar ve ona haz verir. Böylece kişinin yaratılışın manevi seviyesinden Yaradan'ın manevi seviyesine yükselmesini sağlar. Tüm bu sürecin daha önceden Yaradan tarafından belirlenmiş olduğunu görürüz. Bu demektir ki o kendinden daha aşağı herhangi bir şey yaratmadı ve kişinin geçmesi gereken yol kendini keşfetmesi ve o hissiyatın edinim için gereklidir. Aksi takdirde Yaradan'ın manevi seviyesini anlayamayacaktır. Bu yüzden Yaradan'ın durumuna zıt bir durumdan manevi yola başlar. Bu yol, yaratılışın başlangıcından sonuna kadar var olan tüm manevi seviyelerden, tüm durumlardan ve tamamen kusurlu bir durumdan tam mükemmel bir duruma geçmemiz için gereklidir. Böylece Yaradan'ın mükemmellik seviyesine geldiğimiz zaman onun manevi seviyesiyle birlikte gelen hazzı nasıl takdir edeceğimizi ve anlayacağımızı bileceğiz. Bu duruma nasıl bakarsak bakalım son ıslaha kadar giden manevi yol olumsuz deneyimler ve hissiyatlarla döşenmiştir. Öyleyse Tora'nın yolu ile ızdırabın yolu arasındaki fark nedir? Tora'nın yolu sadece acının miktarında ve şiddetinde farklı değildir. Durum şudur ki kişi Tora'nın yoluna girdiği zaman yani Kabala bilgeliğin çalıştığı ve ışığı kendi üzerine çektiği zaman Yaradan'a ihsan etme becerisinin eksikliği olarak fiziksel acısıyla ilişki kurması gerektiğini anlar. Yani acı fiziksel eziyetten manevi eziyete dönüştürülür. Yaradan için duyulan aşk acısı. Bu yüzden fiziksel acıyı sonunda manevi acıya çevirmesi için kişinin fiziksel acının kısır döngüsünden geçmesi gerekmez. Kişi doğru kitapların yardımıyla Yaradan'ın ışığını kendi üzerine çeker ve tam olarak neyin eksikliğini çektiğini hissetmeye başlar. Hemen doğru ızdırabı yani maneviyatın yokluğundan gelen acıyı anlar. Dolayısıyla kötü fiziksel ızdıraplardan kurtulur. Eğer kişi haz alma arzusuna yani mazhutun niteliğine sahipse ışık onu öyle bir şekilde etkiler ki mazhuttan tamamen ayrık olan ek doku sefirotu da almaya başlar. Aslında bu durum daha çok dünyamızda net bir şekilde algılanabilen psikolojik bir problemdir. Eğer belli bir kişiden haz alırsanız, siz de yavaş yavaş onun gibi olmak, o niteliği benimsemek istersiniz. Bunun tüm sebebi belli bir niteliğin benimsenmesiyle hazın bir ve aynı olmasıdır. Yaradan kendi 10 sefirotunu kişiye gösterir. Ona tam olarak Yaradan'dan nasıl haz alabileceğini gösterir. Kişi sadece hazlı değil, aynı zamanda hazın kaynağını Yaradan'ın 9 sefirotunu hisseder. Bana yemek hazırlayan, bana haz veren bir ev sahibi görürüm ve aynı zamanda onun bunu neden yaptığını da görürüm ve onun niteliğini tanırım. Böylece kişi hazın orijinal niteliğini ek olarak, yani mahluta ek olarak haz için olan diğer 9 niteliği de edinir. Şimdi kişi Yaradan için arzu duyan tüm bu nitelikler aracılığıyla haz almayı arzular. Bu demektir ki şimdi istediği haz farklıdır. Fakat nasıl farklıdır? Fark nerededir? Her nitelik beraberinde farklı türde bir haz getirir. Yemekten, çocuktan, parkta yürüyüşten ve başka bir şeyden alınan haz gibi farklı hazlar. Bunun eş değerini tam olarak bu dünyada bulamayız. Çünkü ne de olsa aynı haz değişik paketler sarılarak sadece farklı türde hazlardır. Fakat manevi dünyada belirgin farklılıklar vardır. Bu demektir ki çeşitli şekillerde haz edinmenin mümkün olduğunu anlamaya başlarım. Yani mazhut 10 ek sefirota bölünür ve önünde 10 ek sefirotun olduğunu hisseder. İlk 9 sefirottan haz alan mazhut nasıl onlara benzemi arzulamaya başlar? Her şeyden önce haz gelir ve haz kabın bir numaralı önceliğidir. Dolayısıyla daha yüksek bir manevi seviyeye yükselen ve bundan haz alan bir kap, aynı zamanda o seviyenin tüm niteliklerini de edinmek ister. Yani örneğin tüm hayatınız boyunca hayran olduğunuz birinin yanındaysanız, onun karakteristik davranışını benimser, hoşunuza gitsin ya da gitmesin ve ona benzersiniz. Neden? Çünkü o sizden daha yücedir. Ona bağlısınızdır ve onun yakınlığı size zevk verir. Onun tüm niteliklerini edinmek, benimsemek istersiniz. Böylece otomatik olarak ona benzersiniz. Öyleyse sonuç olarak bu mümkün müdür? Bu, Mahmut'un algıladığı ilk 9 sefirot için de mümkündür. Fakat 10. sefira, yani Mahmut'un kendisi değişmeden kalır. Bu 10. parçada Yaradan'a veren birine dair hiçbir hissiyat yoktur. Sadece basit bir haz hissiyatı vardır. Bu parçanın bağlantısız hale gelmesi ve muhafaza edilmesi gerekir. Son ıslaha kadar kullanılmaz. Bu 10. parça taştan kalptir. Yani kişinin özüdür. Kişinin doğal niteliğidir. Haz için duyulan tutkudur. Diğer tüm parçalar bu derece egoist değildir. Onlar Yaradan'ın niteliğinden etkilenmişler ve onun gibi olmuşlardır. Kişinin bu niteliği, haz için tutkusu son sefiradır. Dolayısıyla aslında kişi esas varlığını, kendi özünü ıslah etmez. Yaradan'ın ona kaybetme şansı verdiği alanı, yani ona benzeme durumunu ıslah eder. Sadece bu alanda bir şeyler yapabilir. Kişi, Yaradan'ın yoktan var etmiş olduğu, yani yaratılanda var olan ancak Yaradan'da var olmayan, kendi doğasıyla ilgili hiçbir şey yapamaz. Buna rağmen onunla bir şeyler yapmak ve Yaradan tarafından ona verilmiş olan diğer tüm niteliklerle çalışmaya devam etmek ister. Kişi ne olursa yapmaya isteklidir ve İşte bu yüzden Yaradan onun doğasını değiştirir. Bu bir oyuna benzer. Eğer sen gerçekten değişmek istediğini kanıtlarsan seni ıslah edeceğim. Yaradan kişiye ilk 9 sefirotun doğasını verir ve onları alır. Daha sonra Yaradan onun temel doğası olan 10. sefirayı değiştirir. Malhut ve Yaradan'ın ilk 9 sefirotu arasındaki bağın başlangıcı kişi kabala çalışmaya ilk başladığında öğretilir. Bağ ilk kısıtlamadan önce başlar. Ancak kişi bu nitelikleri dünyamızda edinmeye başladığı zaman bu farklı bir hikayedir. Çünkü dünyamızda bir kişinin ruhu zaten bütün her şeyi kapsar. En son sonsuzluk dünyası ve oraya gitmek için geçilen tüm manevi seviyeler zaten ruhun içerisindedir. Aynı zamanda ruh en son dünyasından dünyamıza iner manevi seviyelere ait reşimotu ruhani hafızayı kapsar. Reşimot manevi bir gen, DNA gibi hepimizin ve her birimizin ruhunun bir parçasıdır. Öyleyse yol nasıl gelişir? Işık yukarıdan üzerimize ışır ve önümdeki manevi seviyeyi aydınlatır ve ben o seviyeye yükselmeyi arzulamaya başlarım. Sonra ışık bir sonraki seviyeyi aydınlatır ve ben bir sonraki seviyeye yükselmeyi istemeye başlarım. Yaradan yavaş yavaş dışarıdan, içeriden her taraftan bana kendi niteliklerini sunar. Tüm manevi seviyeler tıpkı bir embriyo gibi içimizdedir. Yukarıdan ışıyan ışık bir manevi seviyeden bir diğerine çıkmayı istememizi sağlar. Dünyada haktan yana olup da iyilik yapan ve günah işlemeyen bir kişi bile yoktur. Bu şekilde birçok yazı vardır. Şöyle ki, haktan yana olanın yolu manevi dünyanın seviyelerini yükseliştir ve bu seviyelerin her birinde kişi ek bir egoizm biriktirir, onu ıslah ederek özgeciliğe çevirir ve böylece yaradanı haklı çıkarır. İşte bu yüzden bu kişiye haktan yana denir çünkü o yaradanın haklı, adil olduğunu hisseder. Hiçbir seviye sadece olumlu bir parça içermez. Islah sürecinde kişi olumsuz parçanın içinde yani kötü arzular, kabuklar ve egoizm içinde olmalıdır. Kişi egoizme gömüldüğü zaman ona günahkar denir, o günah işler. Daha sonra ıslah aracılığıyla haktan yana olur hale geldiğinde iyi olanı yapabilir. Her kişi haktan yana olur hale gelene kadar defalarca günah işleyecektir. Dolayısıyla her manevi seviyede bu böyledir. Eğer kişi günah işlemezse haktan yana olmasını sağlaması için ıslah edici hiçbir şeye sahip olmayacaktır. İşte yol bu şekilde gider. Gördüğünüz gibi bunlar dünyamızda kullanılan terimlerden tamamen farklıdır. Kabala bilgeliği hepimizin ve her birimizin içindeki ruhun ihsan süreçlerinden bahseder. Herkesin içinde bir günahkar ve bir haktan yana olan vardır ve ikisi de dönüşümlü olarak yer alır. Her manevi seviye bu birleşimi içerir. Dolayısıyla her kim daha yükseğe çıkarsa aynı zamanda daha derine düşer ve onun günahları daha kötüdür. Ancak bu kişi daha sonra daha da yükseğe yükselir. Kabala'da günahlardan korkmak söz konusu değildir. Çünkü kişinin ıslah edebilmesi için her bir seviyede, seviyelerin tümünde önce günahlardan geçmesi gerekir. Şöyle yazılmıştır. Zira dünyada haktan yana olup da iyilik yapan ve günah işlemeyen bir kişi bile yoktur. Günah ıslahtan önce gelmelidir. Günah işlemek ne demektir? Tamamen kendi egoizmin cazibesine kapılmak, onunla sadece kendi egomu hissedecek derecede tümüyle özdeşleşmek, bu durumdayken bilinçli olarak Yaradan'ı suçlamak ve sonra da bu durumdan yükselmek. Ancak orada bu durumda kişinin kendi niteliklerini ve niyetlerini olumlu yöne doğru ıslah etmeye başladığı andan hala net bir iz kalır. Aksi takdirde orada bir ıslah olmazdı. Sadece ıslah olması gereken bir şeylere sahip kişi ıslah edilebilir. Dünyamızdaki insanlar günahkar ve haktan yana ifadelerine dair farklı bir anlayışa sahiptirler. Çünkü Yaradan onlar için daha ciddi bir çalışma başlamadı. Dolayısıyla onlar tam bir ıslahtan geçemezler. Dünya hakkında. Bu dünya milyarlarca yıldır var olmuştur. Ancak Kabala, dünyamızda genellikle saydığımız şekildeki bir 6000 yıldan bahsetmez. Ancak ruhun geldiği yere, yani kendi köküne geri dönüşünü tanımlayan 6000 dereceden bahseder. İbranilerin saydığı 6000 yıl, ruhların düşüşü ve yükseliş süresidir. 6000 yılın sonunda bütün ruhlar ıslah edilmeli ve kendi köklerine geri dönmelidir. Dünya bu 6000 yılın bitiminde kendi varlığını devam ettirecektir. Zaman sadece içsel bir hissiyattır ve kendi başına var olmaz. Zaman hissiyatı sebep ve etki yoluyla birleştirilen olayların öznel bir dizisidir. Bauhaus olan Talmud Eser Sefirot'ta, o Sefirot'un çalışılması, zaman ve mekan kavramlarının sadece biz insanlara ilişkin olarak var olduğunu, aslında zamanın var olmadığını yazar. Kişi, sebep ve sonuç arasındaki bariyeri geçtiği ve manevi yükselişe başladığı anda, şimdi ve gelecek birbirine karışarak bir olurlar. Fizik kanunları bile başlangıçtan önce sonun geldiği süreçlerin olduğunu keşfetmeye başlamıştı. Yani zaman içimizde bulunan içsel psikolojik bir kavramdır. İnsanoğlu kendi en yüksek halini, en yüksek noktasını keşfetmesi için yaratılmıştır. Bu amacın edinimi kendimizi ne ile tanımladığımıza bağlıdır. Ruhumuzla mı yoksa bedenimizle mi tanımlıyoruz? Bu hayata ve bedenimize bakışımızı belirler. Ruhlarımızın hepsi birbirine bağlıdır. Kişi üst dünyayı keşfettiğinde kendisi ve diğer ruhlar arasındaki bu bağlantının ne kadar güçlü olduğunu görür. Şu an görebildiğimiz tek şey bedenimizi ve bu yüzden birçok bedenlere bölünmüş olduğumuzu düşünürüz. Fakat ruh her birimizin içinde var olan bir yapıdır. Aynı ruh hepimizin içindedir. Bu yüzden kişi kendisini ruhuyla tanımlamaya başladığı zaman kendisiyle diğer ruhlar arasında duvarlar yıkılır. Çünkü kişi tüm insanlarla ve halklarla, uluslarla kolektif manevi beden birlikte ortak bir şeye sahip olduğunu görebilir ve hissedebilir. Her şey en sonunda ıslah edildiği zaman herkes tek bir kolektif ruha bağlanacak ve bu bağı hissedecek, onu yaşayacaktır. Eğer gelecekteki ıslah olmuş halimizi görebilseydik, bir kişiyle diğeri arasında hiçbir farkın olmadığını görürdük. Bu gerçek, kişi tarafından bilindiği zaman onun dünyaya bakışını etkilemeye başlar. Kabala, insanları iyi ve ahlaklı bir koşula getirmek için onlara bir zorlama uygulanmaması gerektiğini savunur. Fakat bu dünyanın gerçekten nasıl inşa edildiğine dair insanların gözlerini açmalıyız. Daha sonra onlar doğal olarak kendi egoist doğaları içinden iyi hissetmeyi isteyecekler ve bu yüzden birbirlerine zarar vermeyeceklerdir. İnsanlık tam olarak bu duruma gelmelidir. Bu dünyadaki her şey bir amaç için yaratılmıştır. Hiçbir tesadüf yoktur. Tüm dünyamız ve tüm evren bedensel maddeden inşa edilmiştir. Ancak üst manevi güçlerle hassas bir uyum içindedir. Her detay güçlerden inşa edilmiştir ve manevi güç kendisine karşılık gelen maddesel bir objeye sahiptir. İşte bu yüzden kişi maneviyatı çalışır. Çünkü maneviyat maddesel dünyanın köküdür. Kişi her şeyin neden bu şekilde düzenlenmiş olduğunu anlamaya başlar. Çünkü dünyamızdaki her şey manevi dünyanın sonucudur. Daha da ötesi, herhangi bir manevi güç dünyamızdaki sonucuyla bağlantılıdır. İşte bu yüzden manevi dünyaya yükseldiğimiz ve orada bir şeyleri ıslah ettiğimiz zaman hemen bu dünyada ondan kaynaklanan sonucu değiştiririz. İnsanlık tarihi boyunca ilahi düzen etrafındaki dünyayı çalışması için kişiyi zorlamıştır. Hayvanların dünyayı algılamaya ihtiyaçları yoktur. Yalnızca insanın basitçe var olması için etrafındaki dünyayı algılaması gerekir. İnsan, kendi durumunu iyileştirmek, artan nüfusu yaşatabilmek, bu nüfusu beslemek ve giydirmek için kendini saran dünyaları keşfetmelidir. İnsan ilerlemeli, kendi yararı için doğadan nasıl faydalanacağını bilmek üzere bilimi geliştirmelidir. Bilim olmadan insanlık hayatta kalamaz ve bugüne kadar ilkel bir kabile topluluğunun seviyesinden daha öte gidemezdi. İnsan, kendi kaderinin sahibi olduğu bir konumu edinmelidir. Doğa, onun bu hayvani seviyede kalmasına izin vermeyecek. Dünyanın önderliğine aktif olarak katılması için onu zorlayacaktır. İnsan ve hayvan seviyeleri arasındaki temel fark budur. Konvansiyonel bilimin aksine Kabala insanın sadece içsel ıslahının derecesine bağlı olarak manevi güçleri görmesine veya edinmesine izin verir. İşte bu yüzden buna layık olmasanız da, ıslah edilmemiş olsanız da, saf olmayan niyetler olsa da Kabala çalışmanıza izin verilmesinde hiçbir tehlike de yoktu. Diğer bilimlerin aksine Kabala'da hiç kimse size iyi veya kötü olup olmadığınızı veya bu alana hangi amaçla girdiğinizi, edinmek üzere olduğunuz bu bilgiyi nasıl kullanacağınızı sormaz. Ancak esas prensibi kapıyı açmak, sizi içeriye almak ve kendi adınıza bunu görmenize izin vermektir. Kabala'da kişinin yaradana ne kadar sadık olduğunu görmek için oluşturulmuş soruşturma komisyonları yoktur. Fakat kişi, ıslah durumuna bağlı olarak ilahi düzene müdahale etme yeteneği edinir. Kişi, sadece ıslah edilmiş nitelikleriyle ilahi düzene ait olmaya başlayabilir ve onun eylemlerine dahil olur. İşte bu yüzden, üst güçlerden fayda sağlamak ve onlara zarar vermek imkansızdır. Bu, doğanın kendisiyle çelişik, yani herhangi bir zarara neden olma olasılığı hiç yoktur. Çünkü niyetinizi daha iyiye doğru ıslah eder etmez, çok az bile olsa tam da o ölçüde üst gücü edinebilirsiniz. Dolayısıyla Kabala çalışmalarına dair hiçbir yasak yoktur. Bu çalışma asla zarar vermek için kullanılmaz ve insanlık tarihi boyunca böylesi bir hareketin tek bir tanıklığı yoktur. Dünya liderleri bağımsız insanlar değillerdir. Üst güçlerin yönetimi altındadırlar. Yaptıkları eylemler yüzünden kişisel olarak suçlanamazlar. Çünkü öyle ya da böyle yukarıdan verileni yapmaktadırlar. Bizler tarafından da seçilmemişlerdir. İnsan ancak maneviyata girdiği zaman seçme yeteneğine sahip olur. Fakat onun öncesinde insanlığın geri kalan kısmına benzer hayvan sürüsü gibidir.